Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda birkaç haftadır önemli bir konudan bahsettik. Mücahede konusunda, insanın nefsiyle mücahedesi. Hayatının nirengi noktalarından, önemli hususlardan birisiydi bu. Şimdi yeni bir konuya başlıyoruz. O da aynı şekilde çok önemli bir konu. O da ömrün sonlarına doğru hayrı artırmaya teşvik. Maratonda insanlar koşarken yavaş yavaş giderler. Artık bitiş çizgisine yaklaşınca hızlarını artırırlar. Onun gibi sonuna doğru yaklaşırken, hayatın sonuna doğru yaklaşırken, bir işin sonuna doğru yaklaşırken performansı artırmak, gayreti artırmak, çalışmayı artırmaktan bahsediyor. Bu da önemli bir husus insan hayatında. Buna da genişçe bir yer ayrılmış Riyaz-ı Salihin'de. Ayet-i kerimelerden başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera ve ca'ekumun nezir. Düşünecek olanın düşüneceği kadar sizi yaşatmadık mı? Hem de size uyarıcı da geldi. Peygamber de geldi. İki husus. Allah Teala size bir ömür verdim, bir vakit verdim diyor. Akıl verdim. Düşünebilecek olan insan, akıllı insan o süre içerisinde düşünebilir, doğruyu bulabilir kendi kendine. Aslında hiç peygamber gelmese bile bu yeterlidir. Bununla kalmadı. Cenab-ı Hak ayrıca lütuf olarak peygamber ve kitap da gönderdi. Daha kolay yollarını bulsunlar diye. İşte bu düşünen insan ömrünün sonuna doğru tabii ki gayretini artırması gerektiğini, bitmeden önce şu fırsat elden gitmeden önce daha fazla hayır elde edeyim diye çalışması gerekiyor. İmam Nevevi Hazretleri bu ayet-i kerimeyi şöyle açıklıyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ve meseleyi iyi tetkik eden alimlere göre bu ayetin anlamı biz sizi 60 sene yaşatmadık mı demektir. Allah ömür verdiyse demek ki 60'a doğru yaklaşan insanların artık gayretlerini daha da çok artırmaları gerekir. Ama kimin ne kadar yaşayacağı belli olmadığı için her an uyanık olmak, her daim hayrı artırmak, gayreti artırmak bizim için daha önemli, emniyetli bir husus. Nitekim biraz sonra nakledeceğimiz hadislerde bunu destekliyorlar. Bazılarına göre manası, bu ayetin manası sizi 18 sene yaşatmadım. Demek ki 18 sene yaşayan, akıl bali olan, rüştüne eren insanın doğruyu bulması gerekir demişler. Bazılarına göre de 40 sene yaşatmadık mı demektir. Demek ki 40 sene yaşadığında artık 40 yaşına gelmiş, hala doğru yolu bulamamışsa suç kendindedir. 18 yaşına gelmiş, kendini bulamamışsa, doğruyu bulamamışsa suç kendisindedir diye çeşitli görüşler olmuş. Bu son yorum, yani 40 senelik yorum, Hasan el-Basri, Kelbi ve Mesruk müfessirlere aittir. Ayrıca bu görüş İbn Abbas'tan da nakledilmiştir. Medinelilerin 40 yaşına gelince kendilerini ibadete verdikleri rivayet edilmiştir. Demek ki 40 yaşını esas almışlar. 40 yaşa geldik, o zaman ibadete ağırlık verelim diye düşünmüşler. Bazıları ayette işaret edilen sürenin buluğ yaşı olduğunu söylemişlerdir. Buluğ yaş 12, 13, 15, 18. İbn Abbas ve alimlerin büyük çoğunluğu ayetteki size uyarıcı geldi ifadesindeki uyarıcıdan maksadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylemişlerdir. Demek ki bu ayet-i kerime Cenab-ı Hak sizin diyor, sizi düşünen bir insanın düşünüp ibret alabileceği, doğruyu görebileceği kadar size bir ömür vermedik mi, yaşatmadık mı? Bu süre ne kadardır? İşte buluğ çağına kadardır. 18 senedir, 40 senedir, 60 senedir diyenler olmuş, farklı görüşler olmuş. Ama bunu biz de düşünebiliriz. Yani bir insanı, belki insanın insanı da fark edebilir. Bir insana düşünüp doğruyu bulmak için ne kadar vakit gerekir diye bunu kendimiz de düşünebiliriz. Bir karar verebiliriz. Yani bir insan ne kadar zamanda düşünüp doğruyu bulabilir, aklı başına gelir diye. İkrime, Süfyan bin Uyeyne ve daha başkaları ayetteki uyarıcı sözünü ihtiyarlık olarak yorumlamışlar. Doğrusunu Allah bilir. Yani size uyarıcı da geldi, ihtiyarlık da geldi. İşte hastalıklar, ihtiyarlıklar, bunlar da uyarıcılar oluyor. Dünya hayattaki farklı sıkıntılar, bunlar da uyarıcılar oluyor demişler. Bu da bunlar da uyarıcıdır. Peygamber de uyarıcıdır. İmam Nevevi'nin açıklaması böyle, bu şekilde. Ayet inkarcı müşriklerin cehennemden çıkarılmalarını istemeleri, önceki hayatlarının tersine iman ve imana dayalı bir hayat yaşayacaklarını söylemeleri üzerine kendilerine verilen cevaptır. Yani cehenneme düşmüşler, feryat ediyorlar. Diyorlar ki aman ya Rabbi, bizi dünyaya tekrar gönder. Artık farklı bir hayat yaşayacağız. Önceki yanlış hayatımızı yaşamayacağız dediklerinde Cenab-ı Hak onlara diyor ki size akıllı bir insanı düşünecek kadar bir vakit verdim. Uyarıcı da geldi ama siz düşünmediniz. Tekrar gönderirseniz yine aynı şeyi yapacaksınız. Dolayısıyla artık hakkınızı kaybettiniz diye bir cevap. O halde buluğdan itibaren 60 yaşına kadar yaşayan herkes düşünüp ne yapacağına karar verecek zamanı bulmuş demektir. Allah zaman vermiş. Zaten imkan vermeden Cenab-ı Hak da sorumlu tutmuyor. Akıl veriyor. Zaman veriyor, imkan veriyor. Kitap, peygamber gönderiyor. Bütün imkanları ısrarla veriyor, sabırla bekliyor. En sonunda kazanmasını istiyor kulların ama hala ısrar eden, inat eden olursa, yani kazanmayan insanlar, cennete girmeyen insanlar, ateşe giden insanlar ısrarla kendileri ateşe gitmek istiyorlar. Ondan dolayı gitmiş oluyorlar. Yoksa işte zaman yetmedi, imkan yoktu, bilemedik, aklımız yoktu gibi bir mazeret, imkanları yok. Ne yapılması, nasıl yapılması gerektiğine dair başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere kendisini uyaran ihtiyarlık ve benzeri birçok uyarıcı da bulunuyor insanın hayatında. Böyle olunca ömrü gafletle ve istediği gibi tüketmek, sonra acı akıbetle karşılaşınca pişmanlık duymak ve yeniden dünyaya gelmek gibi olmayacak isteklerde bulunmak kimseye bir şeyi kazandırmaz. Gafletten uyanmak lazım. Herkese takdir edilen ömür eğer değerlendirilebilirse böylesi pişmanlığa düşmeyecek kadar uzun ve yeterlidir. Evet, hadis-i şeriflere geçiyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin bahane ileri sürme imkanını ortadan kaldırmıştır. 60 yıl yaşadıysa aklı başında bir insan artık bahane sür, ben Allah'ı bilmiyordum, bulamıyordum, doğru yolu bulamamıştım gibi bir bahane ileri sürme imkanı kalmamıştır. Mazeret hakkı ortadan kaldırılmıştır. Bu zamana kadar araştırmalı, aramalı, bulmalı, doğru yoldan gitmeliyim. Dünyaya geliş amacını anlamak, hayatı anlamak ve sorumluluklarına sahip çıkmak için insanoğlunun bir tecrübe zamanına ihtiyacı vardır. Tecrübe için bir zamana ihtiyaç olduğu açık, aşikar. Bu zamanın azami sınırı 60 yıldır. 60 yılda da hala yolunu bulamadıysa bir insan artık hiçbir hazreti kalmamıştır. Daha kısa sürelerde de insan tecrübe imkanı bulur ve kendisine göre bir yaşayış tarzı benimser ve bunun hesabını vermeye de razı olur. Kul kusursuz olmaz denilmiştir. Kusursuz kul olmaz. Kusurların telafi yolları gösterilmiş, tevbe imkanının herkes için sonuna kadar açık olduğu haber verilmiş. Tevbe kapısı kıyamete kadar açık, son nefese kadar açık. Yani insanoğluna yanlışlarını düzeltme yetenek ve imkanı verilmiştir. Buna yetecek kadar vakit de verilmiştir. Öteki dünyada artık özür beyan etme, bir kere daha hayata döndürmeyi isteme hakkı kalmamıştır. Hem kabiliyeti var, aklı var, hem vakti var. Gençlik ve acemilik yılların ihmalleri hiç değilse yaşlılık döneminde telafi edilmelidir. Gençlikte de insan akıllı olur. Yani illa gençlik demek akılsızlık, delilik demek değildir. Gençlikte her şey olur gibi. Olabilir, belki gaflete düşmüştür insan gençlikte ama hiç değilse artık olgunlaştığında, olgunluk yaşında, 40'ından sonra, 30'undan sonra yanlışlarını düzeltmeye, doğru yolu bulmaya kendisi gayret etmelidir. Dünya ile ilginin zayıfladığı ihtiyarlık döneminde hayır ve iyilikleri artırmak, kulluk gayretine hız vermek ve böylece son anda olsun bir şeyler elde etmeye çalışmak, her aklı başında insanın yapması gerekli bir atılımdır. Üstelik böyle bir tavır teşvik de edilmiştir. Yani bazı gafletler vardır, bazı yanlışlar. Gençler için bu biraz daha mazur görülebilir. Ama yaşlı bir insan için bu mazur görülmez. Şımarıklık olarak görülür. Hadsizlik olarak görülür. İşte Allah Teala'nın mesela en fazla gazap ettiği kimselerden birisi yaşlı zanidir diyor. Yaşlanmış, zaten dünyayla bağı azalmış, zayıflamış, gücü zayıflamış. Bu halde zina ediyorsa bir insan artık bu iyice itaatsizliğinden, azgınlığından, inadından yapıyor demektir. Ama gençlerde bu, onlar da haramdır ama olabilir ki hani gençtir, belki zayıftır, belki hakim olamamıştır kendisine diye biraz daha mazur görülebilir. Ama yaşlılıkta hiç mazur görülmeyeceğini ifade ediyor hadis-i şerifte. Bunun gibi başka şeyler de vardır. Onları artık yaşlılıkta akıllı, usulca değerlendirmek gerekir. Ömrün sonlarına doğru iyilikleri artırmayı tavsiye eden dini emirler mevcuttur. Bütün bunlara rağmen kendi bildiğini okuyan, arzu ettiği gibi yaşayan ve böylece uzun bir ömrü boşa geçiren kişiler çıkarsa, artık onların ileri sürebilecekleri hiçbir mazeretleri olmaz. Yani çocuksu davranan, gençlere özenen, genç gibi davranmaya çalışan yaşlılar, ne insanlar sever ne Cenab-ı Hak sever. Onlara şımarık gözüyle bakılır, inatçı gözüyle bakılır. O tür insanlar var. Yaşlı olduğu halde hala gençlerin yaptığı yanlışlar, hataları ısrar eden, yapmaya çalışan, artık ondan bir olgunluk beklenir. Her yaşın kendine yakışan bir davranışı, hareketi vardır. Hadisimiz 60 yıl yaşamış olanların ahirette mazeret ileri sürme hakları vardır anlamına asla gelmez. Bu hadisi yanlış tercüme edenler olabiliyor bazen. 60 yaşına geldiğinde mazur görür onu gibi. Böyle bir anlam olmaz. İyiyi kötüyü tecrübe edip tanıyacak kadar yaşamış olan herkes mazeretini dünyada ileri sürecek ve kusurlarını orada telafi edecektir. Artık onlar için ahirette mazeret beyan etme imkanı yoktur. Ama nihayet 60 yıl yaşamış olan birinin hiç mi hiç böyle bir şeyi aklından geçirmemesi lazımdır. Yani bu hadis-i şerifi 60 yıla kadar vaktimiz var gibi anlamamak lazım. İnsan her an aklını başına almalı, her an doğruyu bulmalı ama bu artık en son sınır. 60 yıl her şeyi yerli yerine koymak için yeterli bir zaman ve imkan. Bu imkan artık 60'a kadar gelip de hala doğruyu bulamayanlar hiç mazeret hakkı bulamazlar. O şekilde anlamak lazım. Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde benim ümmetimin ortalama ömrü 60-70 yaş arasındadır buyurmuştur. Ortalamamız 60-70 yaş arası zaten. Zaten hayatın sonuna gelmiş oluyor o zaman da. Olabilir, bazı insan 80-90 yaşayabilir ama herkes o şekilde yaşayacak diye bir kaide yok. Hadisimizdeki 60 rakamı da bu ömür sınırının alt çizgisini ifade etmektedir. Allah'ın merhameti bu dayan. Bütün hayatı yanlış geçirmiş, son anda aklı başına gelen insanı bile Cenab-ı Hak affediyor. Son anda gayrete gelmek suretiyle de olsa kusurları dünyada iken telafi etmeye çalışmak gerekir. Hadis-i şeriften ne ders, ibretler çıkaracağız biz? Bir, kendilerine normal bir ömür verilmiş kimseler, eğer hallerini bu süreçini düzeltmemişlerse Allah Teala'ya karşı ileri sürebilecekleri herhangi bir mazeretleri yoktur. İki, hayatın noksan ve eksiklerini yine hayatta ikmal etmek gerekir. Ölmeden önce eksikleri tamamlamak gerekir. Üç, ömrün sonlarına doğru iyilikleri ve ibadetleri artırma teşvikinin altında yatan maksat da geçmişteki eksiklerin bir ölçüde de olsa telafi edilmesidir. Cenab-ı Hak akıl fikir versin hepimize inşallah. Vakit geçmeden, zaman geçmeden hatalarımızı düzeltme, daha iyiye koşma, iyiliklerimizi artırma imkanı bizlere lütfeylesin, ihsan eylesin inşallah. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken Bedir Savaşı'na katılmış yaşlı sahabilerle beraber beni de danışma meclisine dahil etti. Hazreti Ömer istişareye çok önem veren bir insan. Her yaptığı işi istişareyle yapıyor. Geniş bir istişare alanı var. Yakın meclisine İbn Abbas'ı da davet ediyor. Genç bir delikanlı Hazreti İbn Abbas. Sahabilerden biri buna içerledi ve Hazreti Ömer'e bu neden bizimle beraber oluyor? Halbuki bizim onun yaşında çocuklarımız var dedi. Yani çocuğumuz yaşındaki bir delikanlı da bizim aramızda olmazsa olmaz mı zaten? Çok sayıda yaşlı, tecrübeli insan var. Hazreti Ömer bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. Derken bir gün beni çağırdı. Hazreti Ömer ilme, akla çok önem veren bir insan. Dolayısıyla yaşa bakmıyor, ilme bakıyor. Diyor ki yani bu geldiyse bir sebebi var. Bu çocukta bir ilim var, akıl var. Ondan istifade etmek istiyorum ben diyor. Sonra bir gün beni çağırdı ve büyük sahabelerin meclisine aldı. Bana öyle geliyor ki o gün benim bilgimi ve anlayışımı onlara göstermek istiyordu. Hissediyor İbn Abbas. Diyor ki beni bugün bunlara göstermek istiyor. Sahabilere sordu. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde diye başlayan Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Manası nedir? Bir kısmı yardım görüp fetih gerçekleşince Allah'a hamd ve istiğfar etmekle emrolunmaktayız. Allah yardım ettiğinde, fetih nasip ettiğinde Allah'ı tesbih edelim. Sübhanallah ve bihamdihi, estağfurullah ve etubu ileyh. İstiğfar edelim, hamd edelim. Allah bunu emrediyor dediler diyor. Kim yorum yapmadı diyor. Acaba başka bir şey mi soruyor Hazreti Ömer diye. Sonra diyor Ömer radıyallahu anh bana döndü. Ey İbn Abbas sen de böyle mi düşünüyorsun diye sordu. Ben hayır dedim. Peki ne diyorsun diye sordu. Ben de bu sureye Peygamber Efendimizin ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektir. Bu sure Peygamberimizin ecelini bildiren bir suredir. Efendimiz'e ecelinin yaklaştığını haber veriyor. Yani nasıl bundan bunu anlayabiliyorsun ki? Değil mi? Normalde baktığımızda böyle bir şey anlaşılmaz ama ilimde derinleşince ve rasihuna fil ilimde, ilimde rusuh sahibi olunca İbn Abbas gibi merakla bütün ayetleri, bütün hadisleri araştırıp onlar üzerine düşününce, onlarla ilgili rivayetleri toplayınca tabii ki insan artık farklı anlayışlara sahip olabiliyor. Allah'ın yardımı ve fethi sana gelince ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. Rabbine hamd ile tesbih et. Af dile, mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir buyuruluyor dedim. Demek ki Peygamber Efendimiz bir vazife için gelmiş. Artık o vazifeyi tamamlamış. Başarıya ulaşmış. Peki bunun sonunda da hamd, tesbih ve istiğfar istemiş. Demek ki yolun sonuna gelmiş demektir. Hayatın sonunda bunları artırmak gerekir. Başka ayetlerden, hadislerden bunu anlıyoruz. Hayatın sonuna doğru Allah'a olan hamdi, tesbihi, istiğfarı iyice çoğaltmak lazım. Bu ayette bunu söylüyor. Demek ki Efendimizin hayatının sonu geliyor demektir. Bunun üzerine Hazreti Ömer ben de bu sureden senin dediğinden başkasını anlamıyorum dedi. Yani bir peygamberlik vazifesi sona erdiğinde, yaklaştığında Allah'a hamd, tesbih ve istiğfar etmek lazım. Aynı şekilde diğer vazifeler ibadetlerde. Namaz bittiğinde 3 defa estağfurullah deyip sonra Allahümme ente selam diyoruz. Hac bittiğinde Cenab-ı Hak diyor ki işte Arafat'tan akın akın inin ve istiğfar edin. Allah'a zikredin, istiğfar edin. Haccın sonunda istiğfar. Bunun gibi bütün her türlü ibadetin sonunun istiğfarla bitmesini istiyor Cenab-ı Hak. Seher vakitleri istiğfar ederler diyor. İşte gece uzun müddet ibadet edip gecenin sonunda istiğfar etmek seher vaktinde. Bütün bunlar gösteriyor ki topladığımızda bir işin sonunu istiğfarla, tesbihle bitirmek, işin sonuna doğru Allah'a itaati kulluğu artırmak gerekir. Hayatın sonunda aynı şekilde böyle olması lazımdır. Bu hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinin anlayış ve kavrayışının üstünlüğünü, Kur'an konusundaki bilgisinin derinliğini, dolayısıyla ilmin yaşta değil başta olduğunu ortaya koyuyor. İlimde derinleşmiş çok gayretli bir insan. Kapı kapı gezerek bütün sahabilerden bütün bilgileri toplayan bir insan. Bu İbni Abbas hazretleri bütün ayetlerle ilgili, hadislerle ilgili ne bilgi varsa topluyor. İbn Abbas'ın genç yaşına rağmen danışma meclisine bulundurulmasına itiraz eden zatın Abdurrahman bin Avf hazretleri olduğu Buhari'nin ikinci rivayetinde açıkça yer almaktadır. Abdurrahman bin Avf ilk Müslümanlardan yaşlı aşere-i mübeşşerden bir zat. Diyor ki yani bizim oğullarımız bu yaşta diye acaba bir yanlışlık mı var diye soruyor Hazreti Ömer'e. Öte yandan hadis Hazreti Ömer'in devlet yönetiminde belli bir istişare meclise çalıştığını, bu meclise öncelikle Bedir Savaşı mücahitlerini, sonra da ilim ve anlayışlarını yeterli gördüğü gençleri üye seçtiğini göstermektedir. İlim sahibi kim varsa diyor, genç yaşlı demeden Hazreti Ömer'in danışma meclisinin üyesiydi. Bu meclise danışıyor. Bir karar çıkaramazsa, bir karar varamazsa biraz daha genişletiyor çevreyi. Bütün ashab-ı kiram muhacirlere, ensara danışıyor. Sonra bütün cemaate soruyor. Sonra diyor ki akılların keskinliğinden istifade etmek için gençlere danışıyor. Gençlere, çocuklara varıncaya kadar soruyor Hazreti Ömer. En son bütün istişarelerden sonra kendisi bir karar veriyor ve azimle o kararda yürüyor. Onun için de pek hata yapmıyor. Hazreti Ömer'in isabetli oluyor genelde kararları. Fıkıh, onun için fıkıhta çok önemli bir yeri vardır Hazreti Ömer'in. Verdiği fetvalar, aldığı kararlarla ilgili. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin yaklaştığı, zafer, Mekke'nin fethi ve insanların öbek öbek İslam'a girmeleri gibi üç işaretle bildirilmiş olması onun peygamberliğinin delillerinden biri sayılmaktadır. Bu sebeple hadisi Buhari İslam'da peygamberlik alametleri bölümünde de zikretmiştir. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz çok seviyor. Bir önemli bir vazife için onu göndermiş. O vazifede İslam'ı yaymak, insanların gruplar halinde İslam'a girişini sağlamak. Bu olduğu an vazifesi bitiyor ve fazla bekletmeden hemen katını alıyor Peygamberimiz. Ya tam zafer oldu. İşte Mekke fethedildi. Arap Yarımadası İslamlaştı. Artık İslam'ın safhasını bir sürelim. Şöyle saltanatımızı genişletelim diye belli bir vakit daha vermiyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e. Dünyada çok fazla bulundurmuyor. Hemen vazifesi biter bitmez onun katına alıyor. Diğer işleri halifelere devrediyor. Halifeler İslam'ın tebliğini devam ettiriyor. Sonra onlardan sonra diğer Müslümanların omuzlarında bu vazife devam ediyor. Bu rivayet bizzat Allah Teala'nın Hazreti Peygamber'e ömrünün sonlarına doğru tesbih, hamd ve istiğfarı artırmasını emrettiğini göstermektedir. Bunun en kısa hali de Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullahi ve etubileyhi. Peygamber Efendimiz hayatının sonuna doğru bu zikri çoğaltmış. Çünkü bu ayet, bu surede bu emrediliyor. Hayatın sonuna doğru hayır ve hasenatı artırmanın İslam'da temel bir esas olduğuna dikkat çekiyor bu sure. İzâ ce'e nasrullah suresi ve Efendimizin bu davranışı. Hadis burada kahramanları açısından değil, özü ve mesajı bakımından değerlendirilmiştir. Burada önemli olan Hazreti İbn Abbas'ın mecliste olması, Hazreti Ömer'in onun böyle davranması değil. Burada esas olan ömrün sonuna doğru hayırları, ibadetleri artırmak. Bu bir anlamda hadisi fıkıh açısından değerlendirmek, fıkhul hadis demektir. Hadisin bize anlatmak istediği, vermek istediği anlayış nedir? Bunu değerlendirmek. Demek ki ilim ve ulemanın değeri her şeyin üstündedir. İlim çok önemlidir. İstiğfar ve hamdin arttırılması işlerin sonuna yaklaşıldığının tabii bir delili sayılmaktadır. Abdullah İbni Abbas, Kur'an bilgisinde üstün bir mevkiye sahiptir. Ona tercümanul Kur'an denilmesi boşuna değildir. Tercümanul Kur'an, Kur'an'ın müfessiri, Kur'an'ı açıklayan insan diye Hibrul Ümmet denilmiş. Bu ümmetin alimi diye bu konuda büyük, derin bir ilim sahibi İbni Abbas radıyallahu anhuma. Evet, burada programımızın sonuna gelmiş olduk kıymetli dinleyenler. Yeni bir programda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.